Ayrım 8, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 80. Helikopter ertesi gün öğleden sonra 3'e doğru geldi. Gömleğini giyerek onu karşılamaya koştum. İri yarı ve sarışın Lauren kabinden çıkarken soruyordu.
Ne göstereceksin bana ben?
Hoşuna gidecek bir şey. 5 saat sonra ateşin başında oturuyorduk. Lauren bardağındaki içkisini yudumlarken bana gülümsedi.
Haklıymışsın arkadaş, gösterdiklerin çok hoşuma gitti doğrusu.
Bu geldiğinden beri belirtmiş olduğu ilk düşüncesiydi. Gün boyu Sally ile benim peşimde dolaşmış, gösterdiklerimize dikkatle bakmış, anlattıklarımızı dinlemiş, ancak ara sıra ve can alıcı sorular sormakla yetinmişti. Sally konuşurken ona iyice yaklaşmış, kızın apaçık yüzüne bakmış, hatta bir kez Sally de onun kolunu tutmuş, birbirlerine gülümsemişlerdi. Onların sonunda böyle dost olmaları beni mutlu etmişti. Çünkü dünyada bunlardan başka sevdiğim kimsem yoktu. Sonra Lauren benimle birlikte hendeğin dibine diz çökmüş, işlenmiş temel taşlarını elleriyle okşamış, kavrulmuş kemik ucunu ve erimiş boncuğu eline alıp incelemiş, sanki gizemini çözmeye çalışmıştı. Gün batımından biraz önce Lauren'in ısrarıyla yeniden mağaraya girip arka duvara yöneldik. Bir gaz lambası yakıp beyaz kralı seyretmeye başladık. Sonra üçümüz yere oturup onu en ince ayrıntısına varıncaya dek inceledik. Kralın başı profilden çizilmişti. Sally uzun dümdüz burunu ve yüksek alnını göstererek ''Böyle bir surat Afrika'da bulunmaz. Bir kez de şuna bakın, bu bir Bantu figürü, ne kadar farklı değil mi?'' Böyle derken duvarın az ötesindeki bir başka çizimi gösteriyordu. Ama Lauren gözlerini kraldan bir türlü ayıramıyordu. Sanki gizemlerini zorla kopartıp almak istiyor ama kral da hiç oralı olmuyor gibiydi. Sonunda Lauren dayanamadı kalktı. Tam dönüp uzaklaşacakken gözü kralın altındaki beyaz cübbeli din adamlarına takıldı. Sordu, "Nedir bunlar?"
Ben onlara din adamları diyorum ama Sally bunların Arap tacirler olabileceğini söylüyor.
Ya da,
sözümü kesti, tam ortadaki figür o ne yapıyor?
Kralın önünde eğiliyor.
Eğildiği halde boyu ötekilerden daha uzun, nasıl olur?
Boşim'in sanatında boy irilik önem derecesini belirten bir öğedir. Bakın kral da onlara oranla ne kadar iri. Ortadaki din adamının büyük olması onun baş rahip olduğuna ve eğer Sally'nin dediği doğruysa Arap tacirlerinin başı olduğuna işarettir. Lauren yine de bu açıklamayla yetinmemiş gibiydi.
Eğiliyorsa da gövdesinin ancak 1/3'üyle eğiliyor ve yalnız o eğiliyor, ötekiler dimdik. Sanki şey gibi.
Lauren başını salladı sustu, sonra birden ürperdi. Baktım kollarının tüyleri diken diken olmuş.
''Burası iyice soğumuş yahu'' dedi, ''haydi kampa dönelim.''
İşte kampta ateşin başında içkilerimizi yudumlarken ayrıntıları da görüşmeye başlamıştık. Lauren diyordu ki,
''Botswana hükümetiyle pazarlığa girişirim, onları biraz da zorlarım. Resmi bir anlaşma imzalamak zorundayız. Belki de bulacaklarımızı yarı yarıya paylaşmak zorunda kalabiliriz. Ama burada kazı yapma hakkını da yalnızca bize tanırlar, başka kimseye değil.'' Şimdi Benjamin, ben seni iyi tanırım. Herhalde gereksinme duyacağın şeylerin, istediğin adamların, donanımın filan listesini hazırlamışsındır değil mi?
Gülerek üst cebimin düğmesini çözdüm, içinden aldım, 3'e katlanmış kağıtları ona uzattım. Beni kutladı.
Ama siz daha rahat koşullar altında çalışmalısınız. Ben en azından bir Dakota uçağının inebileceği bir yer hazırlamalıyız burada.
Sıcaklar neredeyse basacak, çadırda yaşayamazsınız. Havalandırma aygıtlarıyla soğutulacak, doğru dürüst birkaç yapıya gereksinmemiz olacaktır. Ayrıca aydınlanma için bir jeneratör ve yukarıdan gölden su çekmek için bir de su motoru gerekli. O akşam gerçekten çok mutluydum. Sally durmadan bardağıma içki koyuyor, ben de durmadan kafayı çekiyordum. Zaten çok viski içerdim her zaman. Bu benim için bazı şeyleri unutmanın, bazılarını da daha kolay kabullenmenin bir yoluydu. Sonra 6 yıl kadar önce 1 yıldır tek bir kitap yazmadığımın, kafamın iyice bulandığının, sabahları ellerimin titrediğinin farkına vardım, içkiyi azalttım. Şimdi ancak mutlu veya dertli olduğum zamanlar çok içiyordum. İşte o gecede çok mutlu olduğum için içtim, içtim, iyice sarhoş oldum.
Lauren geldiğinden beri Sally ile ayrı çadırlarda yatıyorduk. Çadırıma güç bela gidip soyunmadan yatağıma uzandım. Kendimden geçmişim. Lauren içeri girip öteki yatağa yatarken yarı uyandım sanıyorum. Bir gözümü açtım. Dışarıda ayın solan ışığını seçtim. Yoksa doğan güneşin ilk aydınlığı mıydı bu? Bilemiyorum. O zaman için bana hiç de önemli gelmemişti zaten. Tasarı için en önemli olan çalışma arkadaşlarımın iyi seçilmesiydi. Bu konuda da şansım yaver gitti. Cape Town Üniversitesi'nden ünlü Peter Wilcox ile kendisi gibi arkeolog olan eşi Heather'ı birlikte çalışmaya razı ettim. Peter yeni mezun olmuş öğrencilerinden 21 yaşında bir delikanlıyı, Roll Davidson'ı ve yine yeni mezun nişanlısı Leslie Jones'ı salık verdi. Onları da aldık. Peter Larkin ise güneyden, Botswana'dan 46 Afrikalı işçi buldu. Bu adamlar kanlı tepeleri ve üzerindeki laneti hiç işitmediklerinden rahatça çalışabileceklerdi. Timothy Mageba'yı kandıramadım. Bana diyordu ki, ''Efendi, buradaki işimi bırakamam. Benden başka kimse yapamaz çünkü.'' Bu sözlerini sonradan hatırlayacaktım. ''Gittiğin yerde yetenekli çalışma arkadaşlarım var. Hepsi uzman. Bana gereksinmen olmayacak.'' ''Ne olur gel Timothy, iş ancak 6 ay kadar sürecek zaten. Buradaki işim bekleyebilir. Üstelik ancak senin açıklayabileceğin şeyler var orada. Kayaların üzerinde metrekarelerce resim çizilmiş, çoğu birer simge. Onları ancak sen çözebilirsin.''
''Doktor Cousin, bana o resimlerin fotoğraflarını gönderirsiniz, yorumlarım. Umarım şu sırada enstitüden ayrılmam için ısrar etmezsiniz. Yardımcıların başlarında ben olmazsam çalışamazlar ki.''
Bir süre bakıştık, çıkmaza girmiştim. Ona gelmesi için emir verebilirdim. Ama isteksiz bir yardımcı kadar işe yaramaz bir şey düşünülemez. Bir an ona o eski lanet yüzünden mi kanlı tepelere gelmek istemediğini soracak gibi oldum, sonra caydım. Öyle ya, böylesine akıllı ve iyi yetişmiş bir bilim adamının boş inançlarla ne gibi ilişkisi olabilirdi ki? Çaresiz boyun eğdim. Ertesi gün 4 yeni yardımcımla birlikte uçakla kazı yerine gittik. Oradan ayrılalı 3 hafta olmuştu ve ben yokken epeyce yenilikler yapıldığı anlaşılıyordu. Uçağın iniş pisti hazırlanmıştı bile. Yakınında birçok prefabrika bina dikilmişti. Ortada uzun bir bungalovun çevresinde konut olarak kullanılacak evler toplanmıştı. Bir maden iskeletinden kurulmuş kule galvaniz su tankının içinde 2000 galon su topluyordu. Onun ardında da Afrikalı işçilerin yaşayacağı evler bulunuyordu. Sally bizi karşıladı, Lauren'i de orada bulacağımı umuyordum. Ama o birkaç gün kaldıktan sonra çekip gitmişmiş. Sally bize kampı gezdirdi. Ortadaki büyük bungalovun içi küçük bir yemek odası, bir çalışma odası ve bir ambara bölünmüştü. Soğuk hava donanımlı 4 bungalov pek az eşyayla döşenmişti. Sally bunlardan birini Wilcox'lara vermiş, birini kendisiyle Leslie için ayırmıştı. Birinde Roll ile ben, dördüncüsünde ise Lauren veya başka ziyaretçiler, pilotlar filan kalacaktı. Bu yatma düzeninden hiç hoşlanmadığımı belirttim. Sally hain hain güldü.
''Zavallı ben,'' dedi, ''uygarlık yakaladı seni. Ha, aklıma gelmişken sorayım, mayomu getirmişsindir umarım. Artık yukarıdaki göle çırılçıplak dalamayız.''
Lauren'a haksızlık ettim. Tüm bu yaptıklarından ötürü ona kızdım. Öyle ya, kanlı tepeler artık doğanın kucağında ıssız, gizem dolu bir yer olmaktan uzak. Arı kovanı gibi kaynayan uçakların indiği, su motorunun çalıştığı bir köy olup çıkmıştı işte. Çarçabuk yerleştik. Sally tek bir genç Afrikalı yardımcıyla mağarada çalışıyor. Öteki 4 uzman da her biri onar işçiyle kendilerine ayrılmış bölgede kazılara başlıyordu. Peter ile Heather bir kurnazlık yaptılar. Aşağı sitenin duvarları içinde çalışmayı yeğlediler. Burada daha bol incik boncuk, çanak çömlek, eski silah ve öteberi bulacaklarını umuyorlardı. Ral ile Leslie ise altın ve define düşlerine kapılarak sarayın içinde çalışacaklarına çok sevindiler. Oysa ki burada ilginç bir şeyler bulma olasılığı çok daha azdı. Çünkü bu sitenin eski sahipleri sarayı herhalde sık sık süpürüyor, tertemiz tutuyor olmalıydılar. İşte tecrübe ile tecrübesizlik arasındaki fark. Ben ise belirli bir görev yüklenmemiştim, serbesttim. Dilediğim ekibi denetliyor, dilediğim kimseye yardım ediyordum. Kısa zamanda tıkır tıkır çalışmaya koyulduk. Ama iş güç ilerleyen çetin ve çok yorucu bir işti. İlk vardığımız önemli sonuç, düzey birin kül katmanının tüm yaşama bölgesine, hatta aşağı siteye bile yayılmış olduğuydu. Ancak kalınlığı değişiyordu. Karbonla tarih saptaması sonucu milattan sonra 450 dolaylarında karar kıldık. Boş imanları mağaraya bu tarihten hemen sonra eski Akdenizlilerin siteden ayrılışını izleyen günlerde yerleştiğine karar verdik. İlk yerleşmelere henüz Fenikeliler diyemiyorduk çünkü bunu kanıtlayamamıştık. Sadece Akdenizliler demekle yetiniyorduk. Kül katmanında insan kalıntıları pek boldu. Bu gömülmemiş kemiklerin çokluğu benim Ay sitesinin bir saldırı sonucu yok edildiği varsayımımı destekliyordu. Duvarlar ile kuleler de şaşılacak bir şiddetle yerle bir edilmişti. Ral düşmanın kinden gözü dönmüş bir halde önüne çıkan her şeyi yerle bir etmiş olabileceği varsayımını öne sürdü. Bunu hepimiz kabullendik. Sully hepimiz adına bir soru ortaya attı.
İyi ama o binlerce tonluk taş duvarlar ne oldu peki?
Herhalde yıktılar taşları da düzlüğe saçtılar. Bu arada Peter Wilcox eski bir sitenin halkı tarafından taş taş batıdan taşınıp Zimbabwe'de yeniden kurulmuş olduğunu hatırlattı. Sally buna da karşı çıktı.
Ama burası kırmızı kum taşı, Zimbabwe ise granittendir ve buranın 275 mil doğusundadır. Evet, yapı teknik ve becerilerinin bir yerden bir yere aktarılabileceğini kabul edebilirim. Ama yapı malzemesinin taşınabileceğini asla kabul edemem.
6 hafta sonra Loren bizi ziyarete geldiğinde 2 gün çalışmalara ara verip bir seminer düzenleyerek vardığımız sonuçları Loren'e özetledik. 127 daktilo sayfasını dolduracak kadar çok eşya bulunmuştu. Hepsinin de belirli bir yerde çıkmış olması buranın bir pazar yeri olduğu varsayımını destekliyordu. Hepsi de bronz eşyaydı, işçiliği kabaydı ama bantu yapısı değildi yine de. Daha çok Fenike sanatını andırıyordu. Bundan sonra çoğunluğu kırmızı ve mavi boncuklara geldi. Onlarda da Fenike etkisi ağır basıyordu. Peter böyle açıklamalarda bulunurken gözüm Sally'ye ilişti. Birdenbire değişmiş, şu son 6 haftadır içine çekilmiş, asık suratla çalışan kadın gitmiş, yerine pırıl pırıl güler yüzlü biri gelmişti. Saçları da teni de parlıyordu. Üstelik dudaklarını, gözlerini de boyamıştı. Güzelliği yüreğimi burktu. Kendimi zorlayarak Peter'ın anlattıklarına döndüm. Bronz eşya ile incik boncuktan başka bulunmuş olan çanak çömlekler, bakır eşya, hepsi Fenikelilerin burada bir site kurmuş olabilecekleri varsayımını güçlendirecek nitelikte olmakla birlikte kesin kanıt sayılamayacaklardı. Bu arada demir eşya arasında silahların bolluğu burada yaşayanların pek savaşçı bir topluluk olduğunu ortaya koyuyordu. Demir eşya bölümünden benim fotoğraflara geçtik. Bunlar kazıların her aşamasını, aşağı siteden, tapınaktan, akropolden ve mağaradan görüntüleri gözler önüne seriyordu. En sonunda da fallos yani erkeklik organı biçimindeki kulelere geldik. Bunlar 3 taneydi. Henüz tamamlanmamıştı ama 1,5 metre kadar yükseklikte, çevreleri de 75 santim kadardı. Bir tanesi hemen hemen hiç zarar görmemiş, öteki ikisi ise tanınmayacak hale getirilmişti. Her sütunun tepesinde Zimbabwe'de bulunan kuşların eşi kazılmıştı. Ama Zimbabwe kuşları bunlardan kopyaydı. Ayrıca sütun başlığındaki güneş simgeleri buralıların güneş tanrısı olarak Baal'e taptıklarını gösteriyordu. Sally dedi ki biz bunlara güneş kuşu adını verdik. Ben Ofir kuşu adının biraz fazla iddialı olduğu kanısında da... En son ona altını gösterdim. Burada bulunan altın eşyanın toplam ağırlığı epey tutuyordu. 15 tane çubuk, 48 parça süs eşyası, tarak filan vardı. Bir de 10,5 santim büyüklüğünde bir kadın heykelciği. Bu ay ve toprak tanrıçası Astarte olacaktı. Sonra bir avuç altın boncuk, düzinelerle güneş kursu, düğme, toka gibi şeyler bulunuyordu. Bir de som altından ağır bir kupa. Ezilmiş, yasıtılmıştı ama tabanı zarar görmemişti. Üzerinde Mısırlıların sonsuz yaşam işareti kazılıydı. Belki de Firavun'dan Ofir kralına bir armağandı bu kupa. Ertesi gün Sally mağarada yaptı, çizim ve resimleri sergiledi. Çok beğenildi. Hatta Lauren, Beyaz Kral'ın bir kopyasını özel koleksiyonu için Sally'den istedi. Sonra Sally bir çizim gösterdi. "Bunların ne olduğuna henüz karar veremedim," dedi. "Benzeri tam 17 simge buldum. Ne olabilir dersiniz?" Herkes bir öneri ortaya attıysa da hiçbiri tutmuyordu. Sonunda Lauren mırıldandı. "Bunlar iki direkli, üç direkli gemiler."
"Haklısın yahu," diye bağırmışım. "Gemi bunlar. Demek ki gölde böyle gemiler geziyormuş."
Öğle yemeğinden sonra da kazıları dolaşmaya çıkıldı. Lauren burada da çok dikkatli olduğunu kanıtladı. Söz gelimi bizim belki de cezaevi olabileceğini sandığımız hücrelere fil ahırı dedi çıktı. Haklıydı da. Akşam yemeğinden sonra bir saat karanlık odada çalıştım. 3 film banyo ettim. Lauren ertesi sabah erkenden gidecekti. Gitmeden önce bunları da ona göstermek istiyordum. Ne var ki Lauren'i kampta bulamadım. Sonunda Ral dedi ki galiba mağaraya çıkmış olacak. Çünkü benden el feneri istedi. Bu sözleri üzerine Leslie ona kaşlarını çatarak anlamlı anlamlı baktı. Bense bu bakıştan bir şey anlamamıştım. Kendi el fenerimi alıp yukarıya çıktım. Mağaranın içi karanlıktı. "Lauren, orada mısın?" diye birkaç kez seslendim. Karşılık alamayınca geçide daldım. Tam tünelin ağzına geldiğimde gözlerimin içine bir fener yakıldı. "Lauren, sen misin?" Fenerin ardındaki karanlıktan biraz kızgın sesi geldi. "Ne istiyorsun ben?"
"Seninle gelecek çalışma planını görüşmek istiyorum."
"Yarın konuşuruz."
"Hayır, şimdi konuşalım. Şu feneri gözümden çeksene."
Lauren bağırdı. "Sağır mısın be? Yarına dedim. Hadi dön arkanı, çık dışarı, durma. Yarın sabah görüşürüz."
Bir şeyler oluyordu ama ne. Bir an durakladım, sonra döndüm, ağır ağır yürüdüm, çıktım. Ertesi sabah Lauren'in keyfi yerindeydi. Bir akşam öncesi için benden özür bile diledi.
"Yalnız kalmak istemiştim de ben. Üzgünüm sana öyle davrandığım için. Ama bilirsin bazen böyle tutarağım tutar işte."
Üstelemedim. Ben de sık sık öyle olurdum çünkü. 10 dakika içinde bir karar aldık. Sitenin Fenikeliler tarafından kurulmuş olduğu hemen hemen kesindi ama kanıtlanmamıştı. Bu yüzden şimdilik herhangi bir resmi açıklama yapılmayacaktı. Ancak ben kazıları ve araştırmayı dilediğim gibi sürdürmekle tamamen özgürdüm. Şafak sökerken Lauren uçtu gitti. Ertesi sabah kahvaltıda Londra'da bulunması gerekiyormuş. Ertesi sabah Timothy havaalanına geldiğinde baktım kolu askıya alınmıştı. Bir gece öncesi kazayla kırdı, bir pencere camı kesmişmiş, biraz acıyormuş. Ama yolculuğuna engel bir durum yokmuş. Havaalanında polisten kazasız belasız geçtik. Uçağa doğru yürürken baktım 3 karaderili yer görevlisi nedense bana doğru hızlı hızlı yürüyorlar. Ne olduğunu anlayamadan arkamdan Timothy'nin seslendiğini duydum.
"Doktor!"
Dönüp baktım elinde kısa namlulu Çin yamısı bir makineli tabanca tutuyordu.
"Usulca çok üzgünüm doktor ama bunu yapmak zorundayım. Lütfen inanın eğer bana yardımcı olmazsanız sizi gözümü kırpmadan şuracıkta öldürürüm."
Bu arada 3 yer görevlisi de kollarıma yapışmışlardı. Hangarın dış kapısından 5 kişi daha çıktı. İkisini hemen tanıdım. Enstitüden genç bantu asistanlardı bunlar. Biri de kızdı. Hepsinin de ellerinde o küt burunlu makineli tabancalardan vardı. Ve çok fena yaralanmış bir yabancıyı taşıyorlardı. Adamın ayakları boşlukta sallanıyordu. Göğsündeki ve boynundaki sargılar kana bulanmıştı. Ben öyle sersemlemiş gibi dururken onlar yaralıyı uçağa taşıyorlardı. Birden silkindim, kollarından kıskıvrak yakalamış zencilerin elinden kurtuldum. Pilota seslendim.
"Roger, telsizi aç, yardım iste."
Ne yazık ki motorun gürültüsü sesimi boğdu. Adamlar yaralıyı yere bırakıp üzerime geldiler. En öndekinin kasıklarına bir tekme savurdum. Ötekinin de suratına dizimle vurdum. Timothy bağırıyordu.
"Ateş etmeyin, gürültü istemez."
Beni böyle aldattığı için öfkeden çılgına dönmüş bir durumda bu kez yardımcımın üzerine saldırdım. Kıyasıya bir dövüştür başladı. Tabancanın kabzasını kafama yemiştim. Oluk oluk kan akıyor, görmemi engelliyordu. Sonunda bunca adama tek başıma karşı koyamadım, yere yığıldım. Tekme yağmuruna tutulmuştum. Timothy'nin sesi duyuldu.
"Yeter artık, bırakın. Hemen uçağa bindirin onu. Rehine almamız gerek, hemen bindirin." Beni sürükleyerek uçağa bindirdiler, kapı kapandı. Baktım telsizci ve adamları da kıskıvrak bağlanmış, ağızlarında tıkaç, benim gibi yere uzatılmışlar. Roger Van Deventer uçağı kullanıyordu. Birisi arkasında dikilmiş, tabancayı ensesine dayamıştı. Timothy de pilota direktif veriyordu.
Önce Bosvana'ya doğru uçarsın, sınırı geçince sana yeni rotanı veririm.
Bu arada baktım çete sivil giysilerini çıkartıyor, üniforma giyiyor. Omuzlarındaki kızıl yıldızı görünce son kuşkularım da dağıldı gitti. Timothy de beni gözlüyormuş.
Evet doktor, özgürlük askerleriyiz biz. Sizin her zaman insanlıktan yana olduğunuza inanmışımdır. Bizi anlayacağınızı umuyorum.
Yok canım, eli silahlı gangsterlerin nesini anlayacağım? O anda radyo cızırdadı, haberleri vermeye başladı. Öğrendiğimize göre bu adamlar o gece kent dışındaki bir çiftliği basmışlar, polisle silahlı çatışmaya girişmişler. Çeteden 8 kişi ölmüş, 4'ü yaralı olarak ele geçirilmiş. Kaçanların da çoğunun yaralı olduğu sanılıyormuş. Polisten de 3 kişi ölmüş, ikisi ağır yaralanmış. Çetedekiler bu haberi duyunca bir alkıştır kopardılar. Bense Timothy'ye ters ters baktım. Bana dedi ki,
''Doktor, ölüm çirkindir ama kölelik beterdir.''
Sesimi çıkarmadım.
8. ayrımın sonu. Sayfa 91.